Donum Haber'e hoş geldiniz. Bir monitörle karşınızdayım. Bu monitörün özelliği çift mod destekli olması. İki farklı çözünürlükte yüksek herzi destekliyor. Temel olarak 4K'da 160 Hz, Full HD'de de 320 Hz verebilen bir monitör. Şimdi diyeceksiniz yazılımla bunu zaten çeşitli monitörlerde yapabiliyoruz. Ama burada native olarak verildiğini söylemek lazım. Monitör üzerinden ayarını yapıp 1080p 320 Hz ve 4K 160 Hz olarak çalışabiliyor. Tabii ki isminden de bahsedelim. Asus ROG Strix XG27 UCG monitörün ismi tam olarak. Bu monitör isimlendirmeleri biraz garip olabiliyor ama Asus'un ROG ailesinde gördünüz mü bir anlam olarak oturuyor aslında. Oyuncu sınıfı ve diğer işleri de koşabilecek bir monitörü olduğunu anlamanız lazım. Şimdi panelin detaylarına inelim. Panel AVO üretimi AHVA tipinde bir panel. AHVA olmasının yan etkisi nedir derseniz açılarda biraz daha bozulmaya elverişli. Onun testlerinde size göstereceğiz zaten. Açılarda hafif oynadığınızda evet görüntü bir IPS tutarlılığını koruyor. Ama açılardaki o bozulmanın bir miktar olduğunu göreceksiniz. Bunun dışında Fast IPS tipinde olduğunu söylemiştim. 1ms GTG pazarlanan gecikmesi var. Ancak gerçek gecikmesine baktığımızda panelin 5ms GTG'leri buluyor. Tabii ki bu 1ms GTG gerçek anlamda evet pazarlanan hakkını veriyor. Lakin burada denemeye baktığınızda gerçek native gecikmesinin 5ms GTG olduğunu göreceksiniz. Burada 5'in çok yüksek olmadığını düşünmeniz lazım. Bu tabii ki size açıklarken biraz havada kalıyor. 1ms GTG diyorsun, bir 5ms GTG diyorsun diyeceksiniz. Ama her panelin gerçek gecikmesi size pazarlanandan daha yüksek şekilde olur ölçümlerde. O yüzden burada yadırgamamanız lazım. Ama tepki süresi olarak gerçekten iyi bir monitör karşımızda. Şimdi 1000/1 kontrast değerine sahip. Burada IPS'in gene temel karakterlerinden birini görüyoruz. Çünkü siyaha baktığınızda dağılımının pek başarılı olmadığını söylemem lazım. Özellikle bizdeki modelde sağ köşede ciddi bir ışık sızması da gözlemledik. Biraz rahatsız edici olabiliyor ama kontrastın o griye çaldığı noktalarda gri dağılımına da baktık bu arada. Aslında sizin renkli sahnelerdeki başarınızı etkileyecek siyaha göre gri sahnelerdeki geçişidir. Gri sahnedeki geçişine baktığımızda homojenitesi fena değil. Homojen bir şekilde görüntü dağılmış. Lakin bu homojenite yapılırken bazı noktaların eşit şekilde aydınlatılmadığını gördüm. Özellikle köşelere gittiğinizde o gri'nin daha bir koyulaştığını, o homojenitenin biraz bozulduğunu göreceksiniz. Işık dağılımı konusunda kötü diyemem, lakin çok başarılı bir model olmadığını söylemem lazım. Ana görüntüde siz de fark ediyorsunuzdur, monitörde bir dahili anti-glare yansıma önleyici katman var. Bunun oranı %25 olarak bize açıklanmış ve yaptığım denemelerde de ışığı sönümleyebildiğini, lakin o %25'in yan etkisini bazı objelerin hala seçilebilir olduğunu göreceksiniz. Kısacası yansıma konusunda evet bir başarısı var. Size yeterli yansıma önleyiciliği sunuyor. Ama o karşıdan vuran ürün görünmesin ya da ışığın tamamen sönümlensin diyorsanız daha cazip modeller olabilir. Monitörün ön kaplamasının sertliğine baktığımızda 3H. Normalde piyasada 2H monitörleri de görüyoruz. 3H olması sertlik açısından daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu 9H'a kadar gidebiliyor. Lakin piyasada 9H monitör bulmanız çok zor. Bu H seviyesi yükseldikçe monitörün aslında ön kaplamasının dayanıklılığı da artıyor. Bu ne kadar yüksekse kırılganlık düzeyi o kadar düşüyor. Kısacası sektör standardını karşılıyor ama özel bir koruması da yok ön tarafta. Zaten monitörlerin çoğunda böyle bir detay yok. O yüzden bu monitörde de çok aramamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi renk konusuna gelelim. FRC olarak 10 biti destekleyen bir panel. Hatta çeşitli herz yükseltmelerinizde 10 biti bozmadan verebiliyor. Özellikle 4K 160 Hz'de gerçek olarak 10 biti verebiliyor 4.4 standardında ve renk skalasını da düşürmeden verebiliyor. O yüzden bakıldığında 4K 160 Hz'de 10 biti tam olarak yansıtabilmesi, lakin 10 biti gerçek anlamda gördüğünüz anlamına gelmeyecek tabii ki. Burada bir potansiyel renk gösteriminden bahsediyoruz. Renk gösterimi demişken renk doğruluğuna da bakalım. Firmanın açıkladığı veri sRGB %130, DCI-P3'de %95. Lakin renk uzayı böyle bir şey değil. %130 diye belirtilmesi aslında o uzayı düşündüğünüzde taşan kısmı ifade ediyor. Yani teknik olarak baktığınızda sRGB'nin %100'ün üstünde desteklenmesi pek mümkün değil. Burada zaten gerçek ölçüm sonuçlarına baktığımızda DCI-P3 %92, sRGB %100, Adobe RGB %87, Renk 20-20 %68 ve NTSC renk gamutu %91 oranında desteklediğini görüyoruz. Gerçek sonuçlarına baktığımızda bunların iyi değerler ve yüksek kalibreler olduğunu söylemem lazım. Bu açıdan bakıldığında evet, özel bir profesyonel ya da renk monitörü gibi size bir pazarlaması yok bu ürünün, ama renk doğruluğu açısından baktığınızda özellikle temel işleri yapmak için fena olmayacağını söylemem lazım. Monitörün parlaklık ve HDR konusuna değinelim. Parlaklık olarak firma verisi 350 nit ile standart sürekli parlaklık verebildiğini, HDR'da da 400 nit verdiğini ve Display HDR 400 sertifikasının olduğunu gösteriyor. Ama bizim testlerimizde parlaklık kesinlikle bu açıklanan değerlerden daha yüksekti. Evet, olumlu anlamda söylüyorum. Ölçtüğümde HDR'da 800 nitleri görebildiğimiz noktalar oldu. Tabii ki panelde ışık dağılımının çok homojen olmadığını söylemiştim size. Köşelere gidildikçe bu değerlerin düştüğünü de göreceksiniz. Ama temel parlaklığı çok yüksek. Hatta biz burada testlerini yaparken dedik ki şu parlaklığı biraz kıssak hatta iyi olur. Kapalı ortam için bize fazla parlak geldi. Burada evet, sertifika düzeyinde 400 nit verebildiğini söylüyor. Lakin gerçekte parlaklığı daha yüksek. Ama HDR konusuna geldiğimizde monitörde dinamik aralık çok az. HDR görüntü izlediğinizde o ışıklar arası ya da ışık geçişinin olduğu noktalarda yeterli dinamik aralığın sunulmadığını göreceksiniz. HDR konusunda çok vaatkar bir monitör değil. Hatta gündelik kullanımda HDR içerik açmadığınızda HDR aktifken monitör parlaklığını da kısıyor. Ve parlaklık kısıldığında o yüksek parlaklığı arıyorsanız HDR'da HDR içerik dışında o parlaklığı göremiyorsunuz. O yüzden parlaklık konusunda kapalı ortam için fazlasıyla yeterli. Hatta kısmak da isteyeceksinizdir diye düşünüyorum. HDR konusunda ise HDR beklentiniz yüksekse başka modeller size daha iyi parlaklık çözümleri sunabilir. XG27 UCG'nin portlarına baktığımızda HDMI 2.1 portu var. Mevcutta güncel konsolları biliyorsunuz 120 Hz'e kadar desteği var. Bu da onları tam hakkıyla verebilecek bir monitör. O yüzden sorun yaşamayacaksınızdır. Güncel konsollarla kullanmak için güzel bir alet. DisplayPort 1.4 standardı var. Diyeceksiniz güncel DisplayPort standartları çıktı, bize bir sıkıntı yaratacak mı? Benim yaptığım denemelerde bir sıkıntı olmadı. Hatta monitörde özellik kısıntısı olmadan HDR'ı da renk skalasında geniş bir şekilde verebildi. White Color Gamut sertifikası da bozulmadı. O açıdan DisplayPort ile ilgili bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Bu arada şu detayı söylemem lazım. Kutu içeriğinden sadece DisplayPort kablo çıkıyor. Bu kablonun yanında ne HDMI geliyor ne de Type-C kablo geliyor. Hiçbir ek aparat yer almıyor. Bunların diğer monitörlerde verildiğini düşünürsek bu monitör özelinde kutu içeriğine böyle bir eksi yazabiliriz aslında. Bu arada Type-C kablo demişken üzerinde Type-C portu da var ama 15 Watt destekli. Özellikle bir laptop vesaire bağlayacağınızda onların güç beslemesini tam olarak yapamayacak. Ama bir telefondan görüntü aktarırken onun şarjını azalmadan bağlatmaya yarayacaktır. Lakin bu port DisplayPort desteği bulunuyor ve USB 3 hızında destekliyor. O açıdan bir sıkıntı yok. Sadece güç beslemesi olarak bir noksanlığı var. Bir de 3.5 mm jack'ı var. Ama monitörlerde biliyorsunuz ben 3.5 mm jack'ların kullanılmasını pek tavsiye etmiyorum. Çünkü monitörlerde yapılan ses donanımlarında özel bir izolasyon olmuyor ya da çip kullanılmıyor diyelim. O yüzden ses kalitesi sizin anakarta bağlayacağınıza ya da harici bir çözüme bağlayacağınıza göre çok daha düşük oluyor. O yüzden buradaki monitörde özellikle ses çıkışı almak için özel bir ihtiyacınız yoksa kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Hareket kabiliyetlerine geldiğimizde tüm hareketleri destekliyor. Pivot modu var. Dik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğme hareketini de yapabiliyor. Bunun dışında yükseklik ayarı da var. Ve döndürmeyi de destekliyor. Lakin döndürmeyi gövdeden yapıyor. Siz monitörün kendisini değil gövdeyi çeviriyorsunuz. O detay atlanmasın. Bunun dışında özel böyle iki tane tasarımla ilgili noktası var. Bir önde baktığınızda bir boşluk göreceksiniz. Bu telefon koymak için yapılmış bir tutucu. Telefonunuzu buraya yerleştirdiğinizde hem monitöre bakıp hem de telefonunuza bakabiliyorsunuz. Ayrıca monitörün arkasında bir tripod yuvası var. Bu da kamera ya da çeşitli ekipmanları bağlamanız için düşünülmüş güzel bir hoşluk. Tabii ki VESA desteği de var. VESA 100x100 mm olarak destekleniyor. Bunun dışında Kensington kilidi de var. Eğer masaya sabitlemek istiyorsanız ya da birinin götürmesini istemiyorsanız monitörü, bu kilit yardımıyla monitörü masaya sabitleyebiliyorsunuz. Ürünün içerisinden 120 Watt harici bir adaptör çıkıyor. Ben biliyorsunuz monitörlerde harici adaptörleri daha çok tasvip ediyorum. Çünkü monitörlerin panelleri ısıya oldukça duyarlı ve bu adaptörler de oldukça ısınan bileşenler. O yüzden bunların kasanın dışında olması bir artı olarak sayabiliriz. Tabii ki benim nezdimde kimisi de İşte adaptör kalabalığı istemiyor. Monitörün içerisinde daha iyi gelsin istiyor ama ben burada harici olsun tarafındayım. Bu arada boyutlarına bakma 120 Watt için çok kaba değil. Slim bir tarzda hazırlamışlar. Çok yer kaplamıyor ve monitörün kendi dahili İşte kendi kablosu çok uzun değil. Adaptörü zaten kullanmanız lazım. O kablonun yeterli uzunluğa gelmesi için. Bu detayı da vermiş olayım. Bunun dışında panelle ilgili birkaç tane ufak detay vermek istiyorum. Panelin kesiti 0.50 mm. Bazı panellerin 0.2 mm'ye kadar düştüğünü görüyoruz. Bunun kalın olması iyi bir şey bu arada. Yani monitörün aslında sizin panelin dayanıklılığını arttıran bir konu. Bu arada 8 tane KOF kullanılmış panelde. 27 inç 4K bir panelde 8 KOF'u iyi sayabiliriz. KOF da chip on film adıyla geçiyor. Chip on film de sizin panelinizin sürüldüğü aslında bağlantı ekipmanı diyebiliriz. Onların sayısı ne kadar fazla olursa üzerlerine binen yük de azalıyor. Böylelikle panelin potansiyel ömrünü de arttırmış oluyorsunuz. Konnektörlerine baktığımda 51 pin konnektör kullanılmış. 51 pin konnektör de standart bir değer olarak söyleyebiliriz. Bu arada RGB piksel dizilimini kullanıyor. Özel bir piksel dizilimine gidilmemiş. Yani standart olarak görüntüleri, renkleri görüntüleyebiliyorsunuz. Ürün üzerinden hangi ayarları yapabiliyorsunuz konusuna gelirsek. Kelvin ayarı var. Renk sıcaklık ayarını yapabiliyorsunuz. Bunun olması iyi bir durum diyebilirim. Her monitörde yok. Ve bu sıcaklık ayarının yapılması kimi insanın gözüne daha da rahat geliyor. Bunun dışında profil atama var. Üzerinden kendi görüntü profillerinizi seçip hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Bu arada kontrol kısmında joystick var. Joystick'te hızlı bir şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Bunun dışında tuşlar da eklenmiş. Onlarla birlikte ayarları kolay diyebilirim. Ama biraz arkada kaldığı için duruma göre erişimi zorlaşabilir. Bunun dışında bazı ayarları yapmak için bu kendi menüsüne OCD'ye uğramak zorundasınız. Bu arada Asus Display Widget adında bir yazılımı da var. Oradan bazı ayarları yapabiliyorsunuz. Lakin kendi üzerindeki her ayarı oradan yapabilmek mümkün değil. Bunu özellikle vurgulamış olayım. Asus monitörün içerisine oyunlarda işinize yarayacak birkaç özellik koymuş. İşte gölgelerin durumunu arttırarak daha görünür görüntüler elde etmek ya da size nişangah koymak ya da görüntüyü yakınlaştırıp hedef almanızı kolaylaştırmak gibi özellikler koymuş. Zamanlayıcı, kronometre gibi ek özellikler de var. Kimin işine yarar? Özellikle ihtiyaç duyuyorsanız evet kullanabilirsiniz ama ben genelde çok kullanmaya ihtiyaç duyduğum özellikler olmadığını söylemem lazım. Hatta bazı özelliklerin ya bu ne işimize yarayacak diye sorguladığım kısımlarda oldu. Monitörde hareket bulanıklığını azaltmak için bir özellik var. LMB Sync olarak geçiyor. Ama bu özelliği açtığımda bariz bir şekilde o motion blur'un fazlaca arttığını ve o gölgelenmenin olduğunu gözlemledim. O yüzden baktığımda bu modun kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Bazı monitörlerde Asus'un önemli bir özellik. Hatta olumlu anlamda etkiliyor ama bu monitör özelinde o deneyimi fazlasıyla yaşayamadım. Metin okunaklığına özellikle baktım ve metinlerde bir bozulma ya da piksellerde kayma gözlemlemedim. Bu açıdan bir metin işiniz varsa, yani yazı ağırlıklı bir iş yapıyorsanız size sorun olmayacaktır. Yırtılma konusuna baktığımızda monitörde tüm görüntü senkronizasyon özellikleri destekleniyor. Adaptive Sync var, FreeSync Premium var, G-Sync Compatible var. G-Sync tabii ki ilk başlarda kendi çipiyle ortaya çıkmıştı ama monitörde doğal destek olarak yer alıyor. Yani siz yazılımdan aktif ettiğinizde G-Sync'i sorunsuz bir şekilde çalışacak. FreeSync Premium ve Adaptive Sync olması da zaten G-Sync Compatible olmayan monitörleri de uyumlu hale getiriyor. O yüzden yırtılma konusunda bir sorun yaşamayacaksınız. Ghosting test yaptığımızda şunu gördük. Baktığımızda 160 Hz'de hafif bir kuyruk olduğunu gördük. Yani çok rahatsız edici değildi ama ghosting hafif bir miktar var diyebilirim. Ama 320 Hz aldığımızda Full HD'de neredeyse o kuyruğun tamamen yok olduğunu ve çok akıcı bir görüntü elde ettiğimizi fark ettim. O yüzden rekabetçi oyuncular evet 320 Hz'de Full HD'de güzelce hayatlarına devam ettirebilir. Ama görüntü kalitesi odaklı hareket ediyorsanız da 4K 160 Hz'de o ghosting'in çok rahatsız edici olmadığını özellikle söylemeliyim. İncelemenin son kısmına fiyat ve değerlendirme konusuna gelelim. Ürünün şu anda çarşıda fiyatı 22 bin küsür liralarda geziyor. 22 bin lira için düşündüğümde biraz fiyatında köpük olduğunu söylemem lazım. Fiyatı biraz da aşağı çekilirse kategorisinde nadir bir ürün çift erz desteği bulunmasıyla kendine bir cazibe alanı yaratacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi o fiyattaki köpükten biraz arındırılsa çok daha tercih edilisi bir ürün olabilir. Ama bu koşullar altında benim bir monitör olarak değerlendirdiğimde genel olarak başarılı bir ürün olduğunu ve kullanıcısını üzmeyeceğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi fiyatı biraz daha rekabetçi düzeye çekilirse çok daha talep göreceğini düşündüğüm bir ürün. Donanım Haberi takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.